Şeker.
Oysa adımız da
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Sesleri'nden merhaba değerli dinleyenler. Ben spikeriniz Mustafa Murat Bayram, program yapımcılarımız Meltem Avşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca. Tarihler 23 Ocak Perşembe'yi gösteriyor. Kısa bir müzik dinletisiyle programımız başlıyor.
Ben hiç sevilmedim ki, sevmeyi nereden bileyim? Acımaz oldu belki canım, katılaştım buz kestim. Bana hiç dokunan olmadı, seni söyle nasıl sarayım? Bir gecelik kaçamaklar bile uğramadı kalbime. İçimde soğuk rüzgarlar, büyük hasarlar var. Yangınlar, çurumlar, cehennem kadar. İçimde soğuk rüzgarlar, büyük hasarlar. Seve seve canına bas, herkes eli tek bırakıp gitme. Beni kaderimin elinden al, sakın ola pes etme. Beni sara sara bir bakarsın, iyileşir benim tüm yaralarım. Seni ben o zaman yine harikadan saçma halimi yaparım. Beni seve seve hadi canına bas, herkes eli tek bırakıp gitme. Beni kaderimin elinden al, sakın ona pes etme. Beni sara sara bir bakarsın, iyileşir benim tüm yaralarım. Seni ben o zaman yine harikadan saçma halimi yaparım. Gitme, beni kaderimin elinden al, sakın ola pes etme. Beni sara sara bakarsın, iyileşir verir tüm yaralarım. Seni ben o zaman bir harikadan saçma halimi yaparım. Beni seve seve hadi canına bas, herkes gibi tek bırakıp gitme. Beni kaderimin elinden al, sakın ola. Sara sara bir bakarsın, iyileşir benim tüm yaralarım. Seni ben o zaman yedi harikadan saçma halimi yaparım.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Program konuğumuz Sayın Özge Gökhan Kır, psikolog. Hoş geldiniz Sayın Kır.
Hoş bulduk.
Bugün benlik algısını konuşmak istedik sizle. Benlik algısı nedir, nasıl gelişir?
Benlik algısı kişinin kendisiyle ilgili bütün inanç, kanaat, yetenekleri, kendine dair yaptığı yorumların tamamıdır. Bir sistemdir aslında. Hı-hı. Kişinin ben kimim sorusuna verdiği cevaplar benlik algısının şeklini bize gösterir.
Evet.
Çünkü benlik algısı olumlu ya da olumsuz şekilde kendini ortaya koyabiliyor.
Hı
hı. Benlik algısının gelişimi bebeklik döneminden itibaren çocukluk ve ergenlikte devam gösteriyor. Bebeklik çağında benlik algısı yakın çevre, anne, baba, kardeş ve yakın akrabalarla beraber şekillenirken, evet, ilerleyen süreçlerde daha okul ortamı, ergenlikte arkadaş ortamıyla şekillenmeye devam
çevresel
ediyor.
Çevresel faktörler, hı hı, gibi.
Evet, evet.
Peki gelişirken nasıl etkiliyor? Hayatını nasıl etkiliyor? Geleceğini nasıl etkiliyor?
Benlik İnsanın. Algısı kişinin davranışlarında, kararlarında bir referans merkezi olarak alınıyor.
Hı hı.
Yani olumlu yönde gelişmişse eğer davranışları, seçimleri, kendine ait olan o duygu ve düşünceleri olumlu yönde gelişirken, olumsuz bir benlik algısı kişinin yaşamında bir takım sıkıntılara yol açacak davranışlar, seçimler ve kanaatlerle beraber hayatını sıkıntıya sokan bir faktör haline gelebiliyor maalesef.
Mesela olumlu, olumsuz benlik algısı, olumsuz bir benlik algısı daha fazla içine kapanmaya mı bireyin içerisinde, yani daha doğrusu yaşamın içerisinde biraz daha sönük kalmasını mı sağlıyor bireyin?
Tabii ki. Şimdi referans noktası olarak alındığı için benlik algısı kişinin yaşamının her alanını etkiliyor. Hı-hı. Kararlarını, kendine dair inançlarını etkiliyor ve yaşamındaki başarısızlıkların da aslında temelini oluşturuyor.
Hı-hı.
İsterseniz öncelikle olumlu benlik algısı nasıl oluşur?
Tabii ki.
Oradan bir başlayalım. Tamamdır. Sonra olumsuz benlik algısına doğru yol almaya devam edelim. Az önce bahsettiğim gibi benlik algısının gelişmesinde ve oluşmasında okul öncesi dönemde aile çok etkili. Yakın çevre, akrabalar, kardeşler çok önemli. Çünkü çocuk kendisine nasıl davranıldıysa, çevresi tarafından ona nasıl neler söylendiyse bunları içselleştiriyor. Ve benlik algısını oluştururken yine onların tutumları burada çok etkili bir hal almış oluyor.
Evet.
Eğer olumlu bir ortam varsa benlik algısı olumlu yönde gelişiyor. Ama tam tersi olumsuz bir ortam varsa, eğer olumsuz yaşantılar varsa ağırlıklı olarak, o zaman benlik algısı olumsuz yönde gelişmeye devam ediyor. Olumlu benlik algısını oluşturabilmek için yaşamın ilk yıllarındaki güvenli bağlanma çok önemli. Hayati derecede önemli olan nokta burası, çünkü temel burada oluşmaya başlıyor. Eğer çocuğun anne babasıyla ilişkisinde güvenli bağlanma oluşmuşsa çocukta şöyle bir algı oluşuyor: ben değerliyim, önemliyim, sevilmeye değerim. Evet. Ve bu şekilde olumlu yönde bir temel atıldıktan sonra yine aynı anne babanın olumlu tutumları, çocuğa yeteri kadar değer verme, sevgisini davranışlarla ve sözlerle gösterme, isteklerini, ihtiyaçlarını önemseme, duygularına değer verme, anlamaya çalışma, söz hakkı verme, fikirlerine değer verme gibi yine olumlu yaşantılarla benlik algısı olumlu yönde şekillenmeye devam ediyor. Yine buna ilave olarak çok önemli bir nokta var. Çocuk anne babasının yüz ifadesinde, beden dilinde kendisini görüyor. Anne babasının yüzüne baktığında bir memnuniyet, bir mutluluk varsa oradan diyor ki annem bana baktığında gayet mutlu görünüyor. Benimle beraber olmaktan, bana sahip olmaktan memnuniyetli olduğu görünüyor ve ben demek ki değerliyim, önemliyim onlar için ve onların yaşamında bir mutluluk kaynağıyım. Ya da tam tersi, anne babasının yüz ifadesinde, beden dilinde olumsuzluklar görüyorsa, bir bıkkınlık, bezginlik, bir pişmanlık görüyorsa, o zaman da ben değerli değilim, önemli değilim onlar için, onların hayatında bir sıkıntı noktasıyım şeklinde
bir sorunum.
Bir sorunum, evet. Bu şekilde görmeye başladığında benlik algısı olumsuz yönde şekillenmeye başlıyor maalesef.
Peki geleceğini nasıl, mesela şimdi sosyal artık medya var, hı hı, televizyon var, özellikle çocukların ellerinde hani telefonlar var maalesef, oyunlar var. Bunlar nasıl etkiliyor? Eskiden biz sokağa çıkıp rahatlıkla oynayabiliyorduk. Hani sokakta arkadaşlarınla oynarken o benlik algısını daha iyi anlayabiliyorsun. Hani, hı hı, kendin olduğunu anlayabiliyorsun. Çocuklar biraz böyle hayal dünyasında gibi, siz ne dersiniz?
Evet, çok doğru. Sosyal medya, arkadaş ortamı çocuğun kendini onlarla karşılaştırması ve kendi yerini belirlemesinde önemli bir referans kaynağı çünkü yine. benlik algısını onlara bir şekilde baz alarak, referans alarak oluşturmaya başladığında gerçekçi olmayan bir benlik algısına doğru yanlış şekilde şekillenmeye başlayabiliyor aslında. Gerçekçi olmayan, işte onda şu özellikler var, şu yetenekler var, böyle imkanları var, bende de olmalı. Ya da ben zaten kendimi öyle görüyorum, ben ondan daha iyiyim gibi. Hem karşılaştırma sonucu kendine atfettiği değer farklılaşabiliyor, hem de yanlış yönlerde bir takım hedefler koyulduğunda, ulaşılması imkansız hedefler koyulduğu zaman da gerçekçi olmayan benlik algısı ortaya çıkıyor tabii ki burada.
Peki olumsuz bir ailede yetişmiş bir çocuk, gerçekten itilmiş, kakılmış, hiçbir şekilde hor görülmüş, güzel sözler duymamış. Benliğin nasıl etkilenir ve o çevresel koşullardan çıktıktan sonra toplumda nasıl yaşar?
Olumsuz koşullarda yaşayan çocuklar benlik algısını olumsuz yönde geliştiriyor. Nelerle karşılaşabiliyor bu çocuklar? Anne babası tarafından yeteri kadar önemsenmediğinde, varlığı yok sayıldığında, ihtiyaçları, istekleri karşılık bulmadığında, yeteri kadar karşılanmadığında benlik algısı olumsuz yönde temel almaya başlıyor. Buna ilave olarak bazen anne babalar çocukların çok önemsemiş olsalar da tutumları yanlış yönde olabiliyor. Örneğin mükemmeliyetçi anne babalar var. Çocuğun başarısı 100 olmadığı takdirde bunu başarısızlık olarak görebiliyor. Yani 99'u kabul etmiyorlar. Böyle bir durumda sürekli eleştiri aldığı için çocuk ve horlandığı için ben başarısızım algısıyla beraber olumsuz bir altyapı oluşmaya başlıyor. Ya da aşırı koruyucu anne babalar var. Her şeyi çocuğun adına yapmaya çalışıyorlar. Aman sen dur, sen yorulma, sen beceremezsin, sen kırarsın, sen dökersin, ben senin yerine bunları yapayım. Anne babanın böyle bir tutumu çocukta şöyle algı oluşturuyor. Ben beceriksizim, bu işi yapmak için yetersizim, başarısızım, öyleyse yapmayayım ve hayatımı bu inanç üzerinden şekillendirmeye devam edeyim. Bir takım şeylerden kendimi uzak tutmaya devam edeyim şeklinde olumsuz benlik algısı oluşuyor. Ve okul hayatında da yine biraz daha şeklini netleştirmeye başlıyor.
Ne zaman tam şekilde oturuyor mesela? Yani yaş olarak özellikle. Çünkü belli bir yaşı geçtikten sonra da tekrar toparlanmıyor mu? Bir de o tarafı da var mı?
Evet, evet. Benlik algısı bebeklikten itibaren başlayan aktif bir süreç. Okul yine etkiliyor. Ergenlikte arkadaş çevresi etkiliyor. Ergenlikte biraz daha şekli netleşiyor. Ama tamamen kapanan ve biten bir süreç değil. Yaşam boyu devam edebiliyor. O nedenle bireyler bu konuda şanslılar. Yani artık ben bu treni kaçırdım, hayatımı böyle devam ettirmek zorundayım şeklinde bir inanca sahip olmak gerekmiyor. Çünkü değişebilen bir yapı da olduğu için psikolojik destekle tabii ki.
Evet, ben de ona getirmek istedim zaten.
Evet, olumlu yönde tekrar şekillendirebilmek mümkün tabii ki.
Yani çünkü öyle bireyler var ki artık ben başarısızım, ben hiçbir şey olamam, hiçbir şey yapamam. Bu toplumda artık hilkat garibesiyim öyle düşünenler de var maalesef. Özellikle genç boyutta bu. Hani ergenlikten sonra özellikle üniversite sınavını kazansın, kazanmasın, okusun, mezun olsun. Hele istedikleri bir anda da olmayınca olumsuza doğru yönelme var. Aslında bunu değiştirmek ellerinde değil mi?
Evet. Destek alarak değiştirmek ellerine. Çünkü kendi kendine bunu başarmak gerçekten çok zor. İnançlar hayatımızın her alanını olumsuz yönde veya olumlu yönde etkileyebildiği için olumsuz benlik algısına sahip bir kişi olumsuzlukların, başarısızlıklarının nedenini dışsal faktörlere bağlıyor. Yani benim başarısızlığımdan ya da çaba harcamamdan dolayı bu noktaya vardım demiyor. Koşullar yetersizdi, diğer insanlar bana engel olmuştu, yeteri kadar destek olmamışlardı şeklinde dışsal faktörlere bağladığı için durumunu çaba gösterme gereği duymuyor.
Evet.
İnanıyor bu sisteme ve çaba yok, dolayısıyla başarı yok ve bu durumdan da memnuniyetsizler tabii ki. Çünkü benlik algısı kişinin davranışlarının tutumlarını, mevcut şu anki durumunu çok farklı yönde etkilediği için olumlu ya da olumsuz yönde çok farklı iki davranış şekliyle karşılaşıyoruz.
Peki değiştirirken sizin hani ne gösteriyorsunuz ona, olumlu ne koşuluyorsunuz da o tarafta bir iyileşme oluyor? Çünkü herkes psikoloğa gitmiyor. Aslında korku duyuyor biraz da. Çünkü içine kapanık olmak biraz daha onu güçlü kılıyor belki de. İnsan psikolojisi böyle algılatıyor insanı. Ama siz nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? Nasıl yönlendiriyorsunuz?
Öncelikle kişinin kendisini doğru şekilde tanımasını hedefliyoruz. Çünkü gerçekçi olmayan algıları varsa hayatını kısıtlıyor bu durum. Onun gerçek benliği, gerçek ilgi alanları, yetenekleri, kısıtlılıkları ya da yetenekleri neyse onları tanımasına yardımcı oluyoruz. Sonrasında bu gerçekçi benlik algısı doğrultusunda ulaşabileceği hedefler ve planlar kurmasını öneriyoruz.
Evet.
Ve bu şekilde gerçekçi hedefler, gerçekçi planlar sayesinde adım adım ilerleyerek başarıya ulaşıyor. Başardıkça kendine olan güveni, kendine atfettiği anlamlar olumlu yönde değişmeye başlıyor. Bu şekilde süreç devam ediyor.
Aslında hayal kurmak, onların hayallerini yorumlamak belki de en güzel tedavi yöntemi değil mi? Biraz da.
Evet, bize ipucu veren çok önemli noktalardan bir tanesi kişinin hayalleri. Hayaller ne kadar gerçekçi ise, evet başarıya ulaşma şansı o kadar yüksek. Ama gerçek dışı hayallerimiz varsa hayal kırıklığı da beraberinde geliyor tabii ki.
Toplum baskısı çok etkili oluyor değil mi bunda? Özellikle anne ve babalar. Şimdi tam da karne zamanı. Yani karneyi kötü getirdin ya sen var ya artık... demeye başlıyorlar. İşte seni çırak vereceğim sana iyi gibi. Öyle şeylerde, jargonlarda var.
Evet.
Biz fazla baskıcı bireyler yetiştirmiyor muyuz maalesef? Çok baskılamıyor muyuz çocukları? Özellikle gençleri de.
Zaman zaman evet. Özellikle kaygılı anne babalar, mükemmeliyetçi anne babaların beklentileri çok yüksek olduğu için gerçek dışı beklentiler o hedeflere ulaştırabilmek için çocuğu baskı altına alabiliyorlar.
Evet.
Ya da kendi gerçekleştiremedikleri hayalleri çocuklar üzerinden gerçekleştirme yoluna gittiklerinde ve bu hayaller o çocuğun gerçek yeteneğiyle ilgisiyle alakalı olmadığında gerçekten çok ciddi problemlerle karşılaşabiliyoruz. O nedenle çocukların önüne koyduğumuz hedefler ve planlar ne kadar çocuğun yetenekleri, ilgi alanı, isteğiyle doğru orantılıysa o kadar başarıya ulaşma ihtimali de yükseliyor.
Peki bu ihtimal yükselirken nasıl toplum bireylerinde, toplumsal olaylarda nasıl bireyler yönlenecek? Yani nasıl anne babalar yardım alacak? Biraz da bundan konuşalım.
Anne babalar çocuklarını yeterince tanıyamadılarsa, ilgi ve yetenekleri konusunda net bir fikre sahip değillerse yine yardım almakla bu işin daha kolay bir şekilde halledilmesi mümkün tabii ki. Bir takım yetenek testleri, ilgi alanları testleri, ölçekleriyle biz çocukları değerlendiriyoruz. Hangi alanda yeteneği olduğunu az çok karar verip o şekilde yönlendirme yaptığımızda aileler de bu doğrultuda da hareket ettiğinde çocuk gerçekten kendini buluyor ve başarı gösteriyor. Geleceğe dair hayallerini bu doğrultuda devam ettirmeye başlıyor. Bu şekilde yine yardım alarak çocukluktan itibaren ergenlikte, yetişkin hayatında daha olumlu bir benlik algısı, gerçekçi hayaller, daha gerçekçi hedeflere ulaşmak mümkün.
Yani diyorsunuz ki psikolojiden, psikologlardan korkmasınlar. Yanlış.
Tabii ki.
Peki mesela benlik algısına çok fazla sahip olanlar, özellikle ego sahibi olanlar, öyle diyelim mesela, egosu değişir mi, daha fazla bencil olur mu, bir de bu taraftan bakalım. Yani benlik algısı çok fazla baskı yapar mı insanın üstünde?
Benlik algısıyla egoyu biraz ayırmakta fayda var. Yine toplumumuzda çok karıştırılan kavramlar ama benlik algısı kişinin kendine dair tüm inanç ve kanaatlerini kapsayan bir sistem. Ama ego benlik algısının bir alt dalı olarak değerlendirebiliriz.
Akla ilk direkt böyle geliyor. Biraz da ben aslında onu da dinleyenlerimiz ayırt etsin diye sordum.
Evet.
Benim de karıştırdığım bir konuydu, yalan yok.
Çok doğru bir nokta, karıştırılan bir nokta. Ego dediğimiz şey kişinin kendisini olduğundan daha fazla önemsemesi, yeteneklerini olduğundan daha üst düzeyde görmesi ve gerçekçi olmayan bir benlik algısı aslında biraz da. narsizme doğru da giden bir tarafı var.
Tabii ki.
Çok fazla ego, yani sürekli benliği ön planda tutmak, her yerde ilk planda görülmeyi istemek, dikkat çekmeyi istemek, her ortamda daha fazla saygı, daha fazla ilgi odağı olmayı istemek, başkasının başarılarından memnuniyetsizlik duymak gibi farklı farklı şekillerde problemlerle karşımıza çıkabiliyor ve sağlıklı bir durum değil tabii ki.
Ya o daha ileri boyut bir hastalığa dönüşebiliyor. Yani benlik algısıyla karıştırmamak lazım.
Evet, evet.
Ama dediğiniz gibi eğer çok zor bir çocukluk geçirmişse de veyahut ergenliğin de zor bir şekilde geçirmişse de bir birey, bunun tedavi koşulu var. İnsanlar değişik yönlendirmelerle başarıya ulaşabiliyor. Böyle bir hikaye var mı acaba sizin? Böyle bir hastanız var mıydı?
Tabii ki. Çok fazla bu şekilde danışan gördüm meslek hayatımda. Ailesi tarafından horlanmış, gerekli değeri görmemiş ve kendine dair inancı olmayan, olumsuz yetenekleri, olumsuz özellikleri olduğunu düşünerek olumlu yönde adım atmaktan korkan ya da bunlara hak ettiğini düşünmeyen birçok insanla karşılaşıyoruz.
Evet.
Yardıma geliyorlar neyse ki ve yardımla yaşam koşullarını gerçekten olumlu yönde değiştirebiliyorlar. Önce değerli, diğer insanlar kadar mutluluğu hak eden, insan olduğu için değerli olduğunu ona gösterdiğimizde zaten ilk ışık orada yanmaya başlıyor. Evet, ben bir insanım, değerliyim. Ailem her ne kadar bana gerekli özeni göstermemiş olsa da ben yine de insan olarak değerliyim. Ve kendi yeteneklerimi ortaya koyarak, başarı göstererek hayatında daha farklı bir noktaya ulaşabilirim inancıyla yardım alan ve gerçekten şu anda çok iyi bir düzeye gelen çok fazla danışan var. Bu konuda hiç kimse çaresiz değil. Özellikle burayı tekrar vurgulamak istiyorum.
Ya çünkü toplumumuz maalesef böyle biraz korkuyor. Ya doktora gitmekten de korkuyor biraz. Biraz psikoloğa gitmekten de korkuyor.
Evet.
Kendimiz çözmeye çalışıyoruz ama belli bir zaman sonra o sorunlar gittikçe büyümeye başlıyor.
Evet, ve biriktikçe olmadık yerlerden patlak vermeye de başlıyor. Psikologlar hiç kimseyi yargılamak için, eleştirmek için görev yapmıyorlar. Hepimizin amacı insanları gerçekten acılarına dokunarak acılarından daha iyi hikayeler çıkartmalarını ve mutlu olmalarını, iyi hissetmelerini sağlamak. O nedenle psikolog desteği almaktan, yardım almaktan hiç çekinmeye gerek yok. Ve başladıkları zaman hep şunu söylüyorlar: keşke daha önce gelseymişim. Birçok danışandan bunu görüyoruz.
Yani aslında o bir eşik var. O eşiği geçmeden bir an evvel bir tedavi yönüne yönelmek lazım.
Evet. Değil zararın mi? Neresinden dönersek kârdır. Bir an önce başlamak, yardım almak, yaşam kalitesini yükseltmek için, daha mutlu yarınlar için çok önemli. Yardım almayı isteyen herkesi cesaretle beraber bekliyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz biz de size vermiş olduğunuz güzel bilgilerden ötürü. Psikolog Sayın Özge Gökhan Kır, çok teşekkürler.
Rica
çok sağ olun. Kısa bir müzikle devam edeceğiz Hayatın Seslerinde.
Gözlerimdeki nemler çiğ gibi yar böyle her gece. Güz gülleri gibi hiç bahar yaşamadım. Güz gülleri gibi hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldı. Sine sevmek istesem bile, şimdi delicesine sevmek istesem bile, sonbahar sisi çökmüş üstüme, sevincim buruk yine. Sonbahar sisi çökmüş üstüme, sevincin buruk yine. Güz gülleri gibi hiç bahar yaşamadım. Güz gülleri gibi hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım.
Huzuru Hayat.
Evet, Hayatın Seslerinde Huzuru Hayat bölümündeyiz. Bu bölümde neyi konuşacağız? Sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma. Hicr Suresi. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu ayette iman edenleri ümitsizliğe kapılmaktan sakındırıyor. Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen peygamberimizin ve diğer peygamberlerin hayatlarına ümitsizliğe yer yoktu. Ümit var olmanın gerekliliği üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı vaizi Sayın Zehra Tuncel hanımefendiyle. Sayın Tuncel, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Mustafa Bey.
Gerçekten sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma. Zaten burada evet. Her şey izah edilmiş gibi.
Bütün mesaj verilmiş.
Bütün mesaj verilmiş gibi. Peygamber Efendimizin bir hicret zamanında Hazreti Ebu Bekir'le beraber mağarada kalması, müşriklerin onları yakalamak üzereyken ümitsizliğe kapılmadan, Allah'ına inanarak bir şekilde kurtuluşunu beklemesi, değil mi, ümit var olmak?
Evet, tam aslında çok zirve bir noktadan girdiniz konuya. İşte Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nda korkma diye hitabı da oradan ilham alarak konulmuş bir hitap İstiklal Marşı'nın başına. Orada Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'in bir endişesi var. Acaba gelip bizi yakalarlar mı? Kendi için endişe etmiyor. O endişe de Peygamber Efendimiz'in hayatıyla ilgili bir endişe.
Evet.
O noktada Kur'an-ı Kerim bize Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ebu Bekir'i nasıl rahatlattığını ifade ediyor. ümitsizliğe kapılma, korkma, endişe etme, Allah bizimle beraber.
Evet.
Yani bu inanç, bu duygu olduktan sonra en zor zamanda bile insanın ümitsizliğe kapılmaması lazım ki buna canı gönülden inanıyorsa bir insan, Peygamber Efendimizin inandığı gibi. Aslında ümit dediğimiz şey bir insanın bir isteğinin ya da bir amacının gerçekleşmesini beklemek ve buna inanmanın oluşturduğu bir coşku hali, bir rahatlama duygusu. Yani ümitte bir insanı teskin eden bir
umudun olması.
Evet, bir duygu. Bunun tersi ümitsizlik.
Evet.
Ve dinimizin kesinlikle yasakladığı bir şey. İşte intiharın bu kadar net bir şekilde yasaklanması, orada ümitsizliğin en uç noktası olması. Yani kendinden ümidi kesiyor, Allah'tan ümidi kesiyor. Bu çok yanlış bir şey olması sebebiyle intihar o kadar büyük bir günah. Bir insanın cinayet işlemesi ayrı bir günah ama intihar etmesi, kendi canına kıyması, o herhangi bir cinayetten çok daha büyük bir günah. Burada ümitsizlik artık son noktaya geldiği için. Aslında ümit dediğimiz duyguyla korku yan yana olan şeyler. Yani bir insanın içinde ümidi de olacak, korkusu da olacak. Hatta imanda bile bu gerekiyor. Peygamber Efendimizin hatırlattığı ve İslam alimlerinin beynel haf ve reca dediği, yani ümitle korku arasında olma, imanda da geçerli. Yani ümit, evet, bir insanın hayatını devam ettirmesi için gerekli. Bir insan birçok şeyi kaybedebilir ama ayakta durabilir. Ama umudunu kaybettiği anda onun için artık hayatını devam ettirmek veya ayağa kalkmak için bir gücü, enerjisi, bir sebebi kalmamış oluyor. O yüzden ümidi korumak çok değerli hayatın devamı için. Çünkü yani diyelim ki sonunda ölüm bile olsa, bir hastalık olabilir, insan kaza geçirebilir, ölümle de yüzleşebilir. O zaman bile inanan insanın bir ümidi var.
Bu dünya vehmiyle alakalı bir durum, evet, aslında belki.
Yani biz dünyayı her ne kadar inandığımızı söylesek de ahireti, sanki böyle dünyayı artık hiç, dünya bitince her şey bitiyormuş gibi. Ama Mevlana diyor ki güçlülük kolaylıkla beraberdir. Kendine gel, ümidi bırakma. Akıllı insan bilir ki ölümün arkasında bile daha güçlü bir hayat beklemektedir.
Evet.
Buna gerçekten inanan bir insan ümitsizliğe kapılmaz. Olabilir. Hepimizin zaman zaman enerjisinin, motivasyonunun düştüğü zamanlar olabilir. Ümidimizin azaldığı zamanlar olabilir. Bu da çok insani bir şey. Ama bu korkuyu, endişeyi büyütüp ümidi yok etmesine sebep oluyorsak yanlış, orada başlıyor.
Biraz da fazla materyalist bir düşünce kalıbı artık maalesef oturduğu için olabilir mi hocam?
Ya, çünkü maddi sebepler de var insanın ümitsizliğe kapılmasının. Hı-hı. Duygusal yönler de var. İşin içinde manevi anlamda da bir ümitsizlik olabiliyor. Mesela günah işlemiş bir insan, o da bir ümitsizliğe kapılabiliyor. Ben çok fazla günah işledim, Allah beni affetmezse diye. Hatta nasıl olsa beni Allah affetmez deyip doğruya doğru yönelme imkanı varken, hı-hı, ben çok fazla günah işledim, bu saatten sonra artık dönüşüm olmaz deyip kendine çek düzen verme konusunda zafiyete düşüyor. Tam da yasak olan bu ümitsizliğe kapılmak. Çünkü Allah-u Teala bize net bir şekilde ifade ediyor: ey kendi nefislerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ve bir başka ayet-i kerimede de Allah-u Teala benim rahmetim gazabımı geçmiştir, onu kuşatmıştır.
Evet.
Yani olabilir, bir insan yanlış da yapabilir. Hayatında eksikleri de olabilir. Çok büyük günahlar, çok büyük yanlışlar da işlemiş olabilir. Ama o noktada bile insanın Allah'a ve Allah'ın rahmetine, onu bağışlayacağına dair ümidini kaybetmemesi lazım.
İşte maneviyata tutunmak burada önemli.
Evet.
Yani hayattan zevk almıyorum, hayattan mutlu değilim. İşte bunu belki yani çok zengin olanlar da söyleyebiliyor artık.
Tabii ki.
Yani çok durumu kötü olanlar da değil.
İnsan nimet dediğimiz şey, yani uzakta bir sanki hani ufka doğru yürürken orada bir hedefimiz var. Ona ulaşırsak her şey bitecekmiş gibi hissediyoruz insan olarak, beklentimiz olduğunda. Ama oraya ulaştığımızda, o elimize geçtiğinde artık o uzaktaki gibi değerli olmuyor bizim için. Sıradanlaşıyor. İnsan en iyi şartlara da alışıyor. Bu sefer daha da iyisini istiyor. Yani işte bu bağımlılıklarda falan da görüyoruz. Yani belli bir noktaya geliyorsunuz. O sizin için zirve gibi geliyor. Ama orada bir süre yaşamaya başlayınca artık daha fazlasını istiyorsunuz. İşin maddi yönü var ama manevi açıdan da var. Mesela herkes beni sevsin, herkes beni beğensin. Ben işte çok beğenilen bir insan olayım. İşte hiç hastalanmayayım, en ufak bir şikayetim olmasın, hep müreffeh bir şekilde yaşayayım. Dünya böyle bir dünya değil. Hepimiz sınav için geldik. Ayet-i kerimelerde Rabbimiz ölümü ve hayatı siz nasıl işler yapıyorsunuz diye sizi sınamak için yarattım diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla hepimizin zaman zaman hayatında zorluklar olacak. İşte insanlara örnek olan peygamberler Allah-u Teala'nın çok özel kulları olduğu halde onlar da çok ciddi zorluklar yaşadılar. Ama hiçbirisi sizin konunun başında da ifade ettiğiniz gibi ümitsizliğe kapılmadı. Bu ümitsizlik sebebiyle görevlerini ertelemediler, geriye bırakmadılar, vazgeçmediler.
Mesela Hazreti Nuh.
Evet.
O gemiyi yaptı.
Gemiyi yaptı ve etrafında oğlu bile ona inanmazken o ümidini korudu. İnsanların ona inanacağını düşündü. Mesela Peygamber Efendimiz'in hayatında o daha kendi doğmadan babası vefat etti. Evet. Küçükken annesini kaybetti. Ona sahip çıkan dedesini kaybetti. Ona en zor dönemlerinde peygamberliğini anlattığı dönemde ona inanan, inanmasa bile destek olan amcasını kaybetti, evet. Eşini kaybetti. Ona rağmen hiç ümitsizliğe kapılmadı. Dedi ki ben Taif'e gideyim, orada insanlara anlatayım. Benim etrafımda insanlar olabilir. Ve gittiğinde tam tersi hiç ummadığı bir şeyle karşılandı. Yollarına dikenler atıldı,
taşlandı.
Ve Cebrail Aleyhisselam Allah-u Teala'nın eğer Peygamber Efendimiz dilerse o Taif'i yok edeceğini ifade etti. Ama Peygamber Efendimiz oradaki insanlar adına da ümitsizliğe kapılmadı. Onlar bilmiyorlar, bilselerdi yapmazlardı dedi ve onlar için bırakın beddua etmeyi, onların doğru yol bulmaları için onlara dua etti. Ve diğer peygamberlerde mesela değil mi Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf'u kendi oğulları üstelik yani bir insana en ağır gelecek şey ummadığı insandan yakınından gelen kötülüktür.
Aynen.
Oğullarının diğer oğlunu ortadan kaldırma niyetlerini biliyordu.
Hazreti Yusuf'u.
Hazreti Yusuf'u ve Hazreti Yusuf'un geleceğine dair ümidini hiç kaybetmedi Hazreti Yakup.
Hatta gözleri bile...
Evet, onun gömleğinin kokusunu aldığında o ümidi olduğu için o kokuyu hatırladı. Eğer Hazreti Yusuf'un geri döneceğine dair bir ümidi olmasaydı aradan kaç yıl geçmiş Hazreti Yusuf'un kokusunu hatırlaması zordu ve ayet-i kerimede de buradan Hazreti Yakup'un ifadesini veriyor Rabbimiz bize. Ey oğullarım, gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın dedi onlara, oğullarına. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başka kimse Allah'ın rahmetinden, Allah'tan ümit kesmez. Yani bu ayette de görüyoruz biz. Yani demek ki Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, Allah korusun insanı küfre düşüren bir şey. Hazreti İbrahim'in de bu konuda bir ifadesi var Hicr suresinde. Hazreti İbrahim dedi ki Rabbinin rahmetinden sadece yoldan çıkanlar, yoldan sapanlar ümidi keser. Demek ki Allah'tan ümit kesmek Allah korusun bizim imanımızı da riske düşüren bir durum.
Hazreti Musa mesela Kızıldeniz'i, Yarmoğlu'yu evet. mesela karşıya evet. geçmeleri kavmiyle. Yani en ümitsiz zamanlarda bir şekilde maneviyata yönelmek, Allah'a yönelmek, ona sığınmak gerekir.
Evet. Tabii ümitsizliğin, peygamberlerin hayatları çok güzel örnek. Yani en ümitsiz olunabilecek zamanlarda bile o ümitlerini korumaları açısından peygamber kıssaları çok önemli. Aslında biz peygamber kıssalarını bazen sadece böyle kronolojik şeyler ya da işte bir hikaye tarzında algılıyoruz. Ama kıssa dediğimiz şey kendisinden hisse çıkarılacak hikayeler evet. demektir.
Yaşanmış.
Ve ayet-i kerimelerde de Kur'an-ı Kerim'de de kıssaların varoluş sebebi. Yani bir hikaye anlatmak değildir. Orada onlar bunu yaşamış, bundan biz ne sonuç çıkarabiliriz? Bunlar için vardır kıssalar ve peygamber hayatlarında da hepimiz birçok alanda kendimize hisse çıkarabileceğimiz gibi ümidimizi koruma adına da hisse çıkarmamız lazım. O anlamda da peygamberleri kendimize örnek almamız lazım. İşte mesela Hudeybiye Anlaşması da Peygamber Efendimiz ve sahabe efendilerimiz hac için gittiler. Çok yaklaştılar. Bugün şeytan taşlanılan yerde, oraya yakın bir yerde. Ve o kadar yakınlaşmalarına rağmen o günün şartlarında deveyle gidildiğini düşünün. Kaç günlük bir o. Müşrikler Kabe'ye girmelerine izin vermedi. O dönemde işte sahabilerimizde müthiş bir ümitsizlik hakim oldu. Yapılan anlaşmayı artık İslam'ın bundan sonra istikbali olmadığına dair, bir daha Kabe'yi hiç göremeyeceklerine dair bir ümitsizliğe kapıldılar. O kadar derin bir ümitsizlikti ki Peygamber Efendimiz onlara artık dedi, kurban olarak getirdiğiniz develeri kesin ve ihramdan çıkın dediği halde Peygamber Efendimizin her sözünü emir telakki eden sahabe efendilerimiz orada bir tereddüt yaşadılar. Ama Peygamber Efendimizin eşi orada ümidini korudu. O hem gelecekle ilgili ümidi korudu, hem de o sahabilere olan ümidini korudu. Dedi ki Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah dedi, sen deveni kes, ihramdan da çık, senin arkadaşların seni takip edeceklerdir dedi. Yani o Peygamber Efendimiz'in arkadaşlarına dair ümidini de korudu. Dolayısıyla orada o aklı selim sahibi bir insanın yol göstericiliği çok değerli. Bazen hepimiz böyle bir karamsarlığa kapıldığımız, sanki dünyada her şey kötüye gidiyor, hiçbir şey düzelmeyecek gibi.
Özellikle haberlere baktığımız zaman biraz daha karamsarlaşıyoruz maalesef.
Karamsarlaşıyoruz. Aslında siz tabii konunun içinde olan insanlarsınız. Evet. Haberlerin nasıl oluştuğunu, nasıl toplandığını çok daha iyi bileceksiniz. Aslında güzellikler çok fazla ama yanlışlar, kötülükler biraz daha gürültülü ve daha dikkat çekiyor.
Aynen öyle.
Dolayısıyla iyilik yeryüzünde her zaman daha çok, öyle olmasa zaten biraz zor ayakta durulurdu.
İşte, olumlu tarafı unutuyoruz. Çok olumsuzu gördüğümüz için. Belki de ümit var olmamamızın en büyük sebebi belki de budur. Yani olumluyu görmek yerine olumsuzun daha güzel gelmesi, belki daha tatlı gelmesi.
Yani daha çarpıcı oluyor. Daha çarpıcı oluyor. Bu hafızada tutma yöntemleriyle ilgili bir ders almıştım zamanında. Orada dersleri veren hoca şey demişti. Böyle kanlı, absürt şeyler daha zihinde, akılda kalıcı oluyor. Sıradan, düzgün, iyi şeyler. Bir film, bir şey seyrederken bile her şey böyle yolundaysa ne olacak diye bir beklentiye giriyoruz. Yani sıradanlaşıyor aslında iyilik dediğimiz şey, güzelliğe. Kolay alışıyor insan.
Aynen öyle.
Ve iyiyken, mutluyken geçirdiğimiz saatleri çok çabuk unutuyoruz. Ama o acıyla geçirilen zaman biraz daha kalıcı oluyor, daha iz bırakıyor.
Evet.
Belki onun da etkisi var. Yani ümitsizlik aslında birçok konuda bizi sarıp sarmalayan bir şey. Bunlardan birisi mesela. Bazen hastalanınca bir ümitsizliğe kapılıyoruz, iyileşmeyeceğiz diye. İnsan tabii ki zaman zaman iyileşmeyen hastalıklar da olabiliyor. Ama ümidini koruyan insanlar o hastalığın içinde bile kendilerine bir ferahlama anı bulabiliyorlar.
Evet.
Ümidini kaybeden insan, o geçirdiği zaman, ömrü neyse insan onu yaşayacak ama o kalan ömründe kendine acıyarak geçirdiği için kalan zamanlarını da ziyan ediyor aslında.
Aslında onu bir kefaret olarak görmek de lazım. Yani sağlığın bir kefareti hastalık. Evet.
Bazen de işte şu olursa bu olur, bu birbirimizi ümitsizliğe kapılacak şekilde ters bir motivasyon da yapıyoruz. İşte hani öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz şeyler, bazen onlar da bizi bağlıyor. Bir şey, hikaye anlatılır işte, iki şey kurbağa sütün içine düşmüşler, birisi kendini bırakmış, ben buradan çıkamam diye derin bir şeymiş de, birisi çırpınmaya devam etmiş,
batmış.
Ve bir süre sonra o sütün üstünde bir yağ tabakası oluşmuş, sonra onun üstünde hayata tutunmuş. Yani aslında aynı şartlardaki iki insan,
evet,
ümidini koruyan bir insan zor şartlardan daha az zarar görerek çıkabilir. Ümitsizliğe kapılan insan da belki yapabileceği şeyleri de görmeyebiliyor. O zaman öndeki fırsatları da kaçırmış oluyor.
Evet.
Bilmiyorum ne derece doğru ama Japonca'da işte kaos kelimesiyle fırsat kelimesi aynı, tek bir kelimeyle ifade ediliyor diye bir yerde okudum. Hani doğruluğunu teyit, evet, edemiyorum ama yani öyle veya değil. Aslında bu bir hayata bakışı da gösteren bir şey. Aslında zaman zaman böyle tam biz her şeyin bitti dediğimiz anda oradan hiç ummadığımız bir kapı açılıyor. Hani bizde bir söz vardır: kul sıkışmayınca hızır yetişmez. Aslında o huzur, Hızır dediğimiz şey insanın koruduğu ümidi. O ümit size bir yerden bir kapı açıyor. Sonunda mesela başka nelerde ümitsizliğe kapılıyoruz? Başarısızlıklar da bizi ümitsizliğe sürüklüyor. Bir insan başarısız olduğunda bir daha hiçbir şey başaramayacakmış gibi öyle bir duyguya kapılıyor.
Koşuluyor kendine.
Evet. Halbuki şöyle, o olayın içinden çıksa, bu işi başarmak için başka hangi yöntemleri denerim ben dese, olabilir işte. Deminki Hudeybiye anlaşmasında o var.
Mesela Hudeybiye'de kaybedeceğini, evet, mesela artık yani o anlaşmanın tam tersine kazançtan, evet, çok kayıp olacağını düşünüyorlardı. Ama öyle olmadı, evet, 10 yıl geçtiği zaman.
O Peygamber Efendimiz'in ümidi vardı ve sahabe efendilerimiz de onlara inandığı için tam geri dönüş yolunda Fetih Suresi nazil oldu. Yani onlara bir umut ışığıydı o.
Evet.
İnandıkları için. Peygamber Efendimiz de belki içlerinde biraz ümitsizlik onları biraz fazla sarıp sarmalamıştı ama Peygamber Efendimiz'in yanlış bir şey yapmayacağına dair inançları ve umutları vardı. Ve bu umudun karşılığında da işte Fetih Suresi nazil oldu. Kısa bir sürede Mekke'nin fethedileceğinin müjdesi verildi. Ve bu tamamen karamsarlığa kapılıp kendilerini o anlamda yok etmemeleri sebebiyle onlara öyle bir müjde de verildi. Tam o dönüş yolunda. Ve aslında dua da bizim ümitsizliğe kapılmamamız konusunda, ümitlerimizin devam etmesi, evet, yönünde önemli bir kapı.
Bir anahtar hatta.
Anahtar, evet. Çünkü ümit dediğimiz şey bazen dünyevi sebepler bu ümidimizi beslememize, korumamıza yetmeyebiliyor. O zaman bizi aşan, bizden çok daha güçlü olan bir varlığa sığınma ihtiyacı çok değerli. İnsanlar zaman zaman hepimiz yaşıyoruz. Çok sevdiğimiz bir insan hasta olabiliyor. Onun için dünyevi şeyleri yapıyoruz. Ama ondan sonra yapacağımız şeyler tükendiğinde artık sığınacak bir yere ihtiyaç hissediyoruz. Evet. İşte o noktada dua bizim o dünyamızın karanlığını aydınlatan bir ışık. Dolayısıyla çok değerli. Yani ümit, hep ümit var olmaktan bahsettik de bazen de hani korkuyla Kur'an-ı Kerim'de birlikte zikrediliyor dedim ya. Orada ümitle ilgili şöyle bir şey de unutmamak lazım. Bazen de hani ümit etmek için insanın da bir takım hazırlıkları, sebepleri olması gerekiyor. Tıpkı dua gibi. Duada biz dua edeceğiz, Allah'a sığınacağız ama onun öncesinde de o dua için fiili dua dediğimiz sebepleri oluşturmamız lazım. Allah sonuçları sebeplere bağlamıştır.
Aynen.
Dolayısıyla orada bizim dua için ön hazırlık mahiyetinde olan fiili duamız. Mesela bir öğrenci sınava girecek, çalışacak ama dua edecek başarılı olmak için, ama bunun için önce çalışması lazım.
Yani dualı pirinç yutturmak yetmiyor.
Pirinç ne zaman işe yarar? Biz pirinç ziraat ekimi yapacaksak o zaman pirinç işe yarar. Tabii ki şunu söylemek istemiyorum. Bir insan çalışır mutlaka başarılı olur. Bu farklı bir şey. Biz çalışırız. Her zaman başarılı olamayabiliriz. Belki bir yolda bir şey olur, bir aksilik olur. O anda psikolojimiz bozulur. Allah korusun o stres sebebiyle işte bunu yaşayan çok sayıda öğrenci var. Karnı ağrıyan, sınavı
terk etmek zorunda kalan.
Tabii bunlar da oluyor. Bunların olmaması için, çalıştığımızdan daha iyi sonuç alabilmek için o anda işte algılarımızın açık olması için Allah'tan yardım isteyeceğiz. Hazreti Musa da Firavun'un yanına giderken ne dedi? Rabbim dedi, işimi kolaylaştır, sözümü anlaşılır kıl diye bir peygamber olduğu halde duayla yardım istedi. Aynı ümit de öyle. Yani ümitler de gerçekçi olmalı. Yani böyle hayal dünyasında hiç olmayacak şeyleri ümit etmek, bu da hayal kırıklığını arttıran ve insanları karamsarlığa sürükleyen şeylerden. Mesela hiçbir donanımı yok, hiçbir eğitimi yok, hiçbir altyapısı yok. Ama kendini aşan şeyler bekliyorsa bir insan, o zaman onun içinde ümitsizlik kolay karşılaşacağı bir sonuç olur.
Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Sayın Zehra Tuncel, çok teşekkür ediyoruz. Ümit var olmak dileğiyle Hayatın Seslerinden şimdilik hoşça kalın diyoruz değerli dinleyenler.
Hayatın Sesleri.